Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uygun
bir yemek.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvimler 29 Temmuz 2021, günlerden Perşembe'yi, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, yaklaşık bir saat sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Efendim hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizleri dinleyebilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, yaz aylarının gelmesi ve Kurban Bayramı'nda kişisel tedbirlerimizi gevşetmemiz nedeniyle koronavirüsün yayılımı tekrar hız kazandı maalesef. Mutasyonlu virüs ise çok daha hızlı yayılıyor. Çok geç olmadan uzmanların uyarılarını dikkate almalı ve tedbirlere riayet etmemiz gerekiyor. Bunu dikkate alalım. Hayatın Sesleri'nde bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümit Savaşçı yayınımızda olacak. Covid-19'da dünyada ve Türkiye'de son durumu, yayılımı önlemek için uymamız gereken kuralları, varyantlara karşı aşının ve önlemlerin etkisini, olası yeni varyantları önlemenin yollarını ve yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumu konuşacağız. Efendim yayınımıza Huzur Hayat köşemizle devam edeceğiz. Evlilik tatlı bir telaş. Mutlu ve huzurlu bir aile kurmanın güvenli bir yolu aslında. Fakat evlilik sürecinde gençleri bekleyen engeller, zorluklar var. Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Zehra Tuncel hocamız evlilikte kolaylaştırıcı olmanın, tarafları birbirine ekonomik yönden zor durumda bırakmaması gerektiğinin, israftan kaçınmanın, düğün merasimlerinde dinimizin emirlerine göre hareket etmenin önemi üzerine değerlendirmeleriyle yayınımızda olacak. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor.
Yetse de gençlik çağım,
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümit Savaşçı şu anda telefon attığımızda. Sayın Savaşçı, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk.
Çok teşekkürler. Sürecin başından beri soyadınız gibi koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyorsunuz. Tüm sağlık çalışanlarımıza buradan tekrar biz teşekkürlerimizi bildiriyoruz.
Çok sağ olun. Ekipçe tabii, ekip işi bu. Tüm halkımız, sizler, programcılarımız halkı doğru bilinçlendirme konusunda büyük bir mücadele sergiledik ve ülke olarak başarılara imza attığımızı düşünüyorum açıkçası.
İnşallah. Allah kolaylıklar versin.
İnşallah. Sizler de sağ olun.
Kıymetli hocam, şimdi yaz aylarının gelmesiyle birlikte havalar da çok sıcak seyrediyor. Bir de Kurban Bayramı'nı geçirdik. İnsanlarda böyle bir rehavet olmaya başladı. Eskiden maskeye, mesafeye, temizliğe daha dikkat ederdik. Ama şu anda maalesef meydanlarda gördüğümüz manzara çok kötü. Maskesiz gezenler çok, mesafeye dikkat edilmiyor. Temizlik, hijyen kuralları bunlar da es geçilebiliyor. Bunlar da koronavirüsün hızla yayılımına ve yeni varyantların oluşmasına neden oluyor. Değil mi?
Kesinlikle, tabii ki. İşte Hindistan örneği önümüzde. İşte Peru, işte tekrar İngiltere, Amerika da vaka artışları çok ciddi boyutta. Özellikle Hindistan'da 500 bini geçti ölüm sayısı.
Evet.
Dolayısıyla hem tabii ki sadece ölüm değil, bir de kalıcı hasarlar bırakması. İşte kara mantar hastalığı, yani işte aspergillos, mukormikoz, birçok mantar hastalıklarıyla uğraştılar. İnsanlar gözlerini kaybetti, böbrekleri hasar gördü, yatağa bağımlı hale geldiler. Dolayısıyla sadece, evet, aslında ölüm değil, bir şey de uzun süren kronik bir hastalık süreci de yaşıyor tabii dünya şu anda. Ve tüm toplumları etkiliyor, ama özellikle aşısız, hijyenik kurallara dikkat etmeyen toplumlar ne yazık ki biraz daha fazla etkileniyor. İşte Hindistan örneğinde Ganj nehrindeki bu dini kalabalık törenleri devam ettirmeleri, birçok etken faktör, hijyenik kurallara uymamaları, aşı yaptırmamaları çok kötü örnekler oldu tabii. Bizim ülkemizde de vaka sayıları bugünlerde biraz artış sergiliyor. Ama tabii, evet, bu dünyanın bir yansıması oluyor. İngiltere'de vakalar arttıkça 2-3 ay sonra bize de, Avrupa'da arttıkça bize de yansıması oluyor. Tabii ki bir hem turizm geçişi oluyor, hem halkımızda bir rehavet olmuş oluyor, hem mutasyonların etkisi, özellikle Hindistan'daki delta mutasyonunun etkisiyle. Çünkü ne kadar çok vaka olursa virüs de o kadar bir şekil değişikliğine girip o da hayata tutunmaya çalışıp yaşamaya çalışıyor. Bir şekilde bizim vücudumuzda hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Ve bizi, evet, hastalandırıyor tabii bu durumda. Dolayısıyla ki ben 3 doz BioNTech aşısı yaptırmış bir sağlık çalışanı olarak ilk gönüllülükte başlamıştık.
Evet,
geçen aşımda bayrama gitmeden önce yaptırdım. Çünkü bayramda yoğun bir insan trafiği olacağını hissetmiştik açıkçası. Ama hem o süreçte hem şimdi de nereye gidersem gideyim, ev dışına çıktıktan sonra, hastane dahil tabii ki, özellikle iki maske takıyorum. El hijyenine dikkat ediyorum. Yani 3 doz aşı yaptırmamıza rağmen maskemizi çıkartıp atmıyoruz tabii ki.
Tabii.
Dolayısıyla yine önlemlerimizi almak durumundayız. Ama Allah'a bin şükür bugüne kadar herhangi bir hastalığa yakalanmadık.
Çok şükür.
Bu da hem işte aşıların hem bizim kurallara uymamızın, korunmamızın büyük faktörsel etkileri var mutlaka.
Evet. Kıymetli hocam, şimdi dünyada vaka ve ölüm sayılarına baktığımızda ülkelerin koronavirüs vakalarını, durumlarını nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii şimdi dünya olarak aslında özellikle aşılanmayan ülkeler, yani Afrika ülkelerinde ne yazık ki tabii işte bizim yöneticilerimizin de, Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi, Dünya Sağlık Örgütü'nde belirttiği gibi, aşı dağıtımında gerekli bir adalet sağlanmadı. Ve ne yazık ki Afrika ülkelerinde özellikle şu anda çok ciddi vaka artışları var. Zaten işte hijyenik kurallar, su kaynakları olsun, barınma koşulları kötü olan ülkelerde aşıya da ulaşamayınca, toplu yaşam koşulları da arttığı için hastalık çok hızlı yayıldı. Hindistan'da da biraz önce belirttiğim nedenlerden özellikle arttı. Ama işte katı kuralların uygulandığı, mesela Çin'de hastalık Çin'den çıkmasına rağmen şu anda Çin'de vaka sayısı çok az. Kore'de az, Japonya'da az. Tabii ki yine nadir vakalar oluyor ama özellikle disiplini elden bırakmayan, yaşamına bunu kazandırmış ülkelerde vaka sayıları az oluyor. Ama işte olimpiyatlar oluyor, dünya kupası oluyor. Avrupa'da özellikle insanlar biraz kurallara dikkat etmiyor. Aşı tabii ki koruyucu. Bu konuda aşı yadsınamaz. Çünkü vaka sayıları artsa bile bizimle şu anda yaşadığımız durum, mesela günlük örnek veriyorum, 800'leri 900'leri hasta bize başvuru olmasına rağmen yatış oranlarımız çok düştü. Yani geçen yılki vaka yatış oranlarımıza göre az seviyedeyiz. Burada da aşının hastane yatış oranlarını ve ölüm oranlarını ne kadar azalttığını anlamış olduk. Özellikle klinik sayılarımız, yoğun bakım sayılarımız, yani aşıların hem işte Sinovac Çin aşısı hem BioNTech aşısı koruyuculuklarının ne kadar önemli olduğunu bu krizde anlamış olduk biz de.
Evet. Şimdi hocam, sosyal medyada o kadar çok bilgi kirliliği var ki, işte aşıların etkinliği tartışılıyor. İnsanlar böyle bilimsel bir makale okumadan, uzmanları dinlemeden kafalarına göre yorumlar yapıyorlar ve diğer insanları da inandırmaya çalışıyorlar. İsterseniz şimdi aşıların önemine ve etkinliğine geçelim. Elimizde Pfizer-BioNTech aşısı var, Sinovac var. İnşallah Türkiye'de aşısını çıkartacak. Şu anda faz çalışmaları devam ediyor. Eylül'de çıkartılması öngörülüyor diye okumuştum. TürkOvac var. Aşıların etkinliğine dair neler söylersiniz?
Tabii şimdi inaktif aşılar dediğimiz işte Çin aşısı, TürkOvac aşısı, yani ölü virüsten elde edilen aşılar etkin. Çünkü bizim gerçekten ilk başta aşıladığımız 65 yaş üzerinde etkinliğin ne kadar yüksek olduğunu gördük. Hem yoğun bakımlar hem klinik yatış anlamında ölüm oranlarımız da düşmüş oldu. Ama bu Delta virüs, işte Delta Plus, Lambda, Kappa, mutasyonlarına karşı bazı mutasyonlarda ölü aşıların biraz etkinliği düşük kaldı. Bu tür yayınlarda bilimsel veriler açıklandı. Onun için zaten bizde şu anda önerimiz açıkçası, mesela inaktif aşı yapıldıysa bir mRNA aşısı yapılması veya yine Sputnik aşısı devreye girecek çok yakında. İncelemeleri devam ediyor, sonuçlandı diyebiliriz hatta. Dolayısıyla adenovirüs aşıları gibi aşılar, özellikle yerli gurur kaynağı olacağımız virüs benzeri parçacık aşılarımız, TÜBİTAK Başkanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın gönüllü olduğu aşı çalışması. Dolayısıyla hem Türkiye olarak altyapı çalışmalarımız, aşı çalışmalarımız çok iyi gidiyor, hem de gerçekten hem Uğur Şahin ve Özlem Şahin'in destekleriyle özellikle BioNTech aşısının elimizde güçlü bir silah olarak bulundurulması çok etkili oldu. Ve biz şunu görüyoruz, aşılanan kişiler gerçekten çok hafif atlatıyor. Tabii ki mutlaka bazen ağır hastalar da oluyor ama en azından ölüm oranlarını ve topluma yansımasını, virüs yükünü çok ciddi oranda azalttığını görüyoruz. Vaka sayıları yükselebilir. Testlerimiz yaptıkça daha çok vaka yakalayabiliriz. Ama bu vakalar çok aktif hasta boyutunda büyük çoğunluğu olmayacaktır bu süreçten sonra. Yani bir 4. 5. dalga gibi tüm toplumu, sağlık sistemini etkileyecek bir patlama yaşanmayabilir aşılanma bu hızda giderse.
Evet. Sayın hocam, son zamanlarda BioNTech aşılamada bayağı hız kazandık. Çin aşısının faz 3 sonucu açıklandı diye bir haber var. Etkinlik oranı %83,5 diye ifade ediliyor. Şu anda Sinovac aşısı olmak ne kadar mantıklı? Bu konuda değerlendirmeniz nasıl olur?
Şimdi mutasyonlardan dolayı aslında dünya genelinde yapılan çalışmalarda inaktif, işte Çin aşısı gibi aşılarda etkinlik oranları %60'a kadar düştü. BioNTech aşısı da normalde %95 koruyan aşı, bu mutasyonlara karşı işte bazı çalışmalarda %88, bazılarında %80, bazılarında daha düşük oranda, İsrail'den bir çalışma yayınlandı. Dolayısıyla mutasyonlar biraz aşıların etkinliğini azaltıyor. Çünkü ilk başta söyledim, bu mikroorganizma, canlı hayata tutunmaya çalışıyor. Biz hangi silahla gidersek ona karşı o da kendini savunmaya alıyor, yapılasını değiştirmeye başlıyor. Ama çok büyük bir değişim var mı? Hayır. Yani aşılarda belirli bir oranda antikor baktırmayı tavsiye etmiyoruz ama antikor sıfır bile olsa mutlaka bu hafıza hücreleri olsun, başka bağışıklık sistemi hücrelerimiz de olsun bizi bir şekilde koruyor. Dolayısıyla halkımızın kafasında asla şu yanlış bilgi kalmasın. aşılar korumuyor gibi. Hayır, öyle değil. Aşılar çok ciddi anlamda koruyor bizi. İkincisi, aşıların yan etkileriyle ilgili sıkıntı var. Bu nörolojik hasta tekerleri yapabiliyor mu? Kısırlık yapabiliyor mu? İşte bize çip mi yerleştirdiler? Evet, kıstı mı, evet, atıyor diye. Çok bunlar hurafe bilgiler. Çünkü bu konuda çok fazla insan aşılandı artık. Amerika'da aşılanma sayısı 200 milyonu buldu. İşte İsrail nüfusunun yarısından çoğunu yaptı. Almanya, İngiltere öyle yaptı. Biz de o boyuttayız. Ve biz yan etkileri de takip ediyoruz. Dolayısıyla şu anda akut olarak veya ileriki süreçlerde herhangi bir olumsuz etki beklemiyoruz. Ama koronavirüsün kendisi bizzat zaten işte akciğer solunum yetmezliği, oksijene bağımlı bir kişi hale getirebiliyor. Kısırlık kesinlikle yapıyor. Özellikle erkek cinsiyette. Onun dışında nörolojik hasarlar bırakabiliyor. Böbrek ve kalp hasarı yapabiliyor. Dolayısıyla virüsün kendisi asıl hasar yapıyor.
Evet, çünkü bir koronavirüs araştırması zaman var. Bu araştırmada COVID-19 zeka düzeyinde kayba neden oluyor deniliyor. Evet. Hatta çevremdeki, evet, insanları da gözlemliyorum. Yakın çevremde koronavirüsü ağır atlatanlar oldu. Eskiden hafıza kuvvetim çok iyiydi. Şu anda okuduklarımı anlayamıyorum. Karşımdaki bir şeyler söylüyor. Anlayamıyorum, odaklanamıyorum diye şikayetler var.
Evet, nörolojik hasarlar gerçekten fazlaca oranda yapıyor. Dolayısıyla şimdi kontrollü bir şekilde aktif olmayan, zaten şu anda canlı aşı da yok hiçbir dünya üzerinde uygulanan. Çünkü canlı aşı hastalığı geçirmek için de bir risk oluşturabilir. Bu aşıdan hiçbirisi canlı virüs içermiyor zaten. Virüsün bazı partiküllerini vücudumuzun savunma hücresi oluşturması için uyarıcı yapılar içeriyor. Dolayısıyla biz hastalık geçirmeden virüsle karşılaşmış gibi vücudumuzu savunur hale geçirmiş oluyoruz aşıyla. Yani evet, aşı ve temiz su kaynakları ve işte radyolojik görüntüleme sistemleri, bazı testler insan ömrünü uzatan en son aslında insanların bulduğu buluşlar. Bunlar mühendislik buluşlarıyla olsun. Birçok alanda insanlığa hizmet ediyor. mRNA aşıları da öyle. Normalde kanser çalışmalarında yapılırken salgın çıktığı için bu tarafa doğru kaydırılmış bir çalışma. Ama işte bunun da katkısı ileride kanser aşılarında mesela çok etkili olacak bu aşılar yine. O zaman kişiler yine aşı yaptırmak isteyecek bu sefer de, mRNA aşısı kanserden atlatmak için veya olmamak için. Dolayısıyla bu teknolojiler artık günümüz dünyasında 2021'de uç seviyede, yani ileri seviyede ve bilim insanlarına inanarak, gerçek bilim insanlarının açıkladığı verilerle, yayınları takip ederek vaka gören insanların sözlerini halkımız kulak versin, kulaktan dolma bilgilerle işte bir kişi aşı yaptırdı işte vücuduna şöyle oldu gibi yalan yanlış bilgilerle halkımız yanılmasın, korunmak önemli bu aşamada.
Evet. Şimdi söyleşimizin başında şu kara mantardan da bahsettiniz. İşte Hindistan'da hızla yayılıyor bu kara mantar. Tıp dilinde mukormikoza.
Mukormikoza. Evet. Mukor hastalığı. Evet.
Çok hızlı yayılıyor ve 45 binden fazla insana bulaşmış Hindistan'da. Bu peki kişiden kişiye bulaşabiliyor mu?
Tabii şöyle, şimdi bu hastalığın özelliği özellikle şeker hastalarında ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda görülüyor. Tabii şimdi Hindistan'da günlük vaka sayısı hasta, ağır hasta anlamında çok yoğun olduğu için, hı hı, ve bu kişilere yüksek düzeyde bağışıklık sistemi baskılayıcı kortizol tedavileri veriliyor. Bağışıklık sistemi hem hastalıktan hem ilaçlardan da baskılandığı için şeker hastalarında, özellikle bizim ülkemizde ve işte hematolojik malignans hastalarında olsun, bazen ileri derecede şeker hastalarında bu hastalık görülebiliyor ama çok sık görünmez. Tabii bu dönemde çok ağır hastalık ve bu ilaçlar da olduğu, etken olduğu, yani yardımcı olduğu için diyeyim, eğilimi arttırdığı için bu hastalık o ülkede çok görüldü ve bu hastalıkta da özellikle göz tutulumu, sinüslerin tutulumu çok yaygın olur ve cerrahi olarak müdahale gerekir ve çok yoğun tedavi yapılır. Ama ne yazık ki yine de yarı yarıya kayıp olur hastalarda.
Evet, evet. Kıymetli hocam, son zamanlarda bu koronavirüsün varyantlarını konuşuyoruz sıkça. İşte evet, İngiliz varyantı, Hindistan varyantı. Son yapılan çalışmalarda bu aşıların yeni varyantlara karşı etkisi ne düzeyde? Bundan sonra yeni varyantlar da bunlara eklenirse bu aşılar ne durumda olacak? Bu konuda siz nasıl değerlendirmelerde, evet, bulunursunuz?
Şimdi bu konuda tabii özellikle bizim hem yerli aşılarımız olsun, hem işte mRNA aşıları olsun, BioNTech, Pfizer aşıları gibi yeni varyantlarda çok majör, büyük bir değişim olursa o zaman bu aşılar tekrar modifiye edilecektir zaten. Bu da sonbahar, kış dönemindeki aşılarda bu şekilde yeni aşılar piyasada olmuş olacak. Hı hı. Dolayısıyla halkımız da 3. 4. dozlarını bu aşılarla yapılmış olabilir kış dönemine. Ancak şu anki korumada da özellikle işte mRNA aşılarında %80'in üzerinde bir koruma var. İki dozda tabii ki bu. Onun dışında Sinovac aşısında evet gerçekten bir antikor koruyuculuk oranında düşme, yani inaktif aşılarda düşme söz konusu. Onları biraz tabii yeni varyantlara modifiye etmek biraz sıkıntılı. Çünkü varyantlardan inaktif edilip bu aşının elde edilmesi gerekiyor. Biraz varyantların yaygınlaşıp tam bir izole edilmeleri gerekiyor. Onun için biraz zor aşaması. Onun için mümkün oldukça eğer inaktif aşı yaptırdıysak hem Sputnik aşısı gibi adenovirüs aşısı veya işte Pfizer, BioNTech gibi özellikle mRNA aşılarını bu dönemde eğer herhangi bir ciddi bir risk faktörümüz yoksa bu aşıları yaptırmamız yerinde olur.
Evet. İsterseniz şimdi yerli aşı çalışmalarına geçelim. Biz sabırsızlıkla, heyecanla bekliyoruz TÜRKOVAK'ı. Bu konuda yeni gelişmeler nelerdir? Sizden dinleyelim.
Aslında faz çalışmaları çok güzel ilerledi ülkemizde de. Özellikle Kayseri ekibi çok güzel çalıştı. Konya ekibi de tabii yine bir çalışma yürütüyor. Ve özellikle de TÜBİTAK ve ODTÜ'ndeki değerli hocalarımızın birlikte yaptığı, desteklediği virüs benzeri parçacık aşısı da özellikle hızlı ilerleyen faz aşamalarında şu anda. İşte kimisi faz 3 çalışması tamamlanmak üzere, kimisi faz 1 çalışması tamamlandı. Tabii ki bu aşamalar belirli bir süre alacaktır. Hani en erken biz de belki Eylül'de yerli aşıyla, Eylül gibi, Ekim gibi tanışacağız. Ama bu her zaman elimizde bir silah olarak bulunması önemli. Bu teknolojik altyapıya kazanmamız da önemli. Sputnik aşısı da adenovirüs aşısı, o da çok önemli bir aşı. O da ülkemizde de üretilecek aynı zamanda. Onun da çok ciddi çalışması var. Dolayısıyla ne kadar çok alternatif ve seçeneğimiz olursa bir ülkenin, bunları silah gibi düşün, işte deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, birçok silahımız, çeşitli şeylerimiz olursa virüse karşı, alternatiflerimiz olursa toplumu daha iyi koruyacağız. Hem de bu altyapıyı elde ettikçe ilerideki bir salgın, pandemi süreçlerinde hazırlıklı olmuş olacağız. Dolayısıyla ülkemiz emin adımlarla yürüyor. Bu da bizim için gurur kaynağı. Bilim insanları gece gündüz çalışıyor. İnşallah güzel sonuçlara ulaşacağız bu konuda.
İnşallah. Bu konuda toplumsal bilinç kazanma büyük bir öneme sahip. Geçenlerde izlediğim haberde koronavirüs tanısı konulmasına rağmen otobüse bindi bir vatandaş ve oradaki pek çok insanı riske attı. Dolayısıyla bilinçli olmak gerekiyor. Karşımızdaki insana bulaştırabiliriz. Kendi canımızı hiçe sayıyorsak bile karşımızdaki insanın hastalanmasına, hatta ölümüne neden olabilir. Bu konuda hakikaten toplumsal bir bilinç kazanılması büyük önem arz ediyor. Kesinlikle. Bunun yanında tabii aşılama süreci önemli. Aşılarımızı yaptıracağız. Buna dair neler eklemek istersiniz hocam?
Aşılarımızı mutlaka yaptıralım ama aşı yaptırdıktan sonra da hemen güvenlik bariyerimiz oluşmaz. Oluşsa da mutasyonlar, işte bu turizm sezonu olsun, yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımız var. Dolayısıyla yine tabii ki işte düğünler, taziyeler, birçok yaz tatili ortamlarımız var. Dolayısıyla tedbiri yine mümkün oldukça elden bırakmayalım. Özellikle ailemizin dışındaki kişilerle görüşürken mutlaka mesafelerimizi korumaya çalışalım. Fiziksel mesafemizi. Dolayısıyla kurallara dikkat ettikçe hem kendimizi hem toplumumuzu koruyacağız. Hem esnafımız kazanacak, hem çocuklarımız okula başlayacak. Lütfen artık kurallara uymaya devam edelim.
İnşallah. Çünkü hiçbirimiz artık kapanmayı istemiyoruz. Herkes evlerinde bunaldı. Esnafımız çok büyük sıkıntılar çekti. Hem ekonomik olarak hem psikolojik olarak bir daha kapanmayı kaldıramayız. Öyle konuşuluyor. Evet. İnşallah en kısa zamanda Türkiye ve dünya bu koronavirüsün üstesinden gelir ve bunu def etmiş oluruz. bütün dünya sağlığa, huzura kavuşur. Hocam, kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Her zaman değerli programlar yapıyorsunuz. Tüm ekibimize çok teşekkürler.
Çok sağ olunuz. Biz bu arada Hayatın Sesleri programına son veriyoruz. İnşallah yeni yayın döneminde başka bir programda dinleyicilerimizle buluşacağız. Daha önce de sizinle yayınlar yaptık. Verdiğiniz katkılar için çok teşekkür ediyoruz size tekrar.
Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olunuz. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümit Savaşçı bizlerle birlikteydi. Koronavirüste son durumu dünyada ve Türkiye'de, aşı çalışmalarını, neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kör olsun. kesmek var ama ah bu şarkıların gözü kör olsun. Seni terk edip de gitmek var ama ah bu şarkıların gözü kör olsun.
Huzuru Hayat.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Huzuru Hayat köşemizde devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Zehra Tuncel hocamız var. Zehra hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
Hamdolsun, çok iyiyim. Sizin de bütün dinleyicilerimizin de iyi olmasını Rabbimden niyaz ediyorum inşallah.
Çok teşekkür ediyorum. Hocam bu arada bu Hayatın Sesleri'nde sizinle son yayınımız Hayatın Sesleri programına evet. Veda ediyoruz. İnşallah Eylül ayında yeni bir programla dinleyicilerimizle buluşacağız. Sizler uzun İnşallah. Zamandır Perşembe günleri programımıza katkılar sunuyorsunuz. Öncelikle size buradan çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Biz de mutlu olduk sizlerle, dinleyicilerimizle buluşmaktan, bir araya gelmekten. Bizi bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederim. Bizim de keyif aldığımız, mutlulukla katıldığımız programlardı. İnşallah dediğiniz gibi başka şartlarda, başka zeminlerde sizlerle de dinleyicilerimizle de tekrar buluşuruz inşallah.
İnşallah, sağ olunuz. Allah'ım afiyet, sağlık versin inşallah. Buluşacağımız inşallah. Çok programlar olur.
İnşallah.
Kıymetli hocam, sizinle bugün evlilik meselesini konuşacağız. Pek çok insanın evet. yarasıdır aslında evlilik.
Evet.
Şimdi toplumda bekarların oranı da çok yüksek. Geçenlerde evet. Cumhurbaşkanımız da bu hususa dikkat çekmişti. 30 yaşından önce ne erkekler evleniyor ne de kızlar evleniyor demişti.
Evet.
Hakikaten böyle bir gerçeğe parmak bastı Sayın Cumhurbaşkanımız. Tabii bunun pek çok nedeni var. İşte evet. maddi imkansızlıklar var. Efendim istediğini bulamama var. Eğitim süreçleri, ideal kariyer nedenleri var. Pek çok sıralanabilir. Bunlara geçmeden önce biz evliliği konuşalım sizinle hocam. Evlilik İslam'da ne anlama geliyor? Bizim için nasıl bir öneme sahip evlilik?
Evet, evlilik deyince zaten hani kız istemeye gidince de o sözlerle başlıyoruz ya, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Yani evlilik Allah'ın bir emridir. Peygamber Efendimiz'in de sünnetidir. O yüzden çok önemlidir. Çünkü Allah-u Teala insan neslinin devamı için insanlara bir takım duygular vermiştir. Bu duyguların da normal, sağlıklı, helal yollarla giderilmesi evlilikle mümkündür. O yüzden Peygamber Efendimiz evlenen dininin yarısını korumuştur buyuruyor. Ve insana işte cennette huzura götüren bir şeydir, bir mutluluk yeridir aile. Bu da evlilikle mümkün olur. O yüzden ayet-i kerimede Rabbimiz öyle ifade buyuruyor. Kendileriyle huzur bulmanız için sizlere cinsinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve muhabbet var etmesi, merhamet var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir.
Evet.
Yani birbirini hiç tanımayan iki insanın birbiri için vazgeçilmez iki insana dönüşmesini Rabbimiz kendi varlığına bir delil olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla insan hayatını tamamlayan bir şey. Ama günümüzde dediğiniz gibi bir yandan erken evlilikleri konuşuyoruz. Ama son dönemde özellikle belli bir sosyoekonomik güce sahip gruplarda da geç evlilikler de gerçekten problem olmaya başladı. Çünkü insan mizacı yaş ilerledikçe daha oturuyor, birbirine uyum sağlama kabiliyeti daha azalıyor. Alışkanlıklarımız, davranış biçimlerimiz yerleşiyor. Onları birbirimize uydurmamız daha da zor oluyor. O yüzden hani bir yandan düğün, bir yandan öncesinde işte israftan kaçınmak, orta yolu bulmak önemli. Ne evlilik sorumluluğunu yerine getiremeyecek yaşta olgunluğa erişmemiş insanların evlenmesi sağlıklı, ne de artık evlenecek yaşa gelmiş ve bu sorumluluğu yürütebilecek insanların evlenmeden beklemesi de aynı şekilde normal ve sağlıklı bir durum değil. Bunda işte dediğiniz gibi birçok etken var ama hani evlilik törenleri bile insanları evlilikten maalesef uzaklaştıran şeylere dönüşmeye başladı.
Oradaki zahmet oluyor değil mi çünkü külfet
zahmet
gibi?
Zahmet olmaya başladı.
Evet.
Halbuki bir rahmet, bir huzur kaynağı için bir şeydir, törendir, ilandır, duyurmadır. Ama bu tabii iş çığırından çıkınca bu sefer evliliğe engel oluyor. Evlilikten önce, evlilikten sonra evlenmiş kişilerin de huzurunu kaçıran şeylere dönüşüyor. Evlilik öncesinde o düğün telaşı sırasında ve sonrasında çok büyük masraflar yapılmışsa yani külfete dönüşüyor ve gençlerin yeni bir hayat kuran, zaten alışmaları gereken pek çok konu olan gençlerin bir de ekonomik şeylerle uğraşmalarına da sebep oluyor. Bu da huzuru kaçıran şeylerden. Halbuki ayet-i kerimede Rabbimiz huzur bulun diye bir araya gelin diyor. Biz araya yapay engeller koyarsak bu sefer huzur veren değil, huzursuzluk veren bir yapıya dönüşüyor evlilik ve aile kurumu maalesef.
Aslında biz hocam huzur ve mutluluğu çok eşyada mı arıyoruz? İşte talepler evet, çok fazla. İşte mobilya biraz, takımı şu marka olsun. Öyle. Efendim evet, bu kadar kalitede olsun. Şu evet, kadar takı olsun falan. Aslında yanlış yerde arıyoruz gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
Evet. Tabii geçenlerde bir şey dinledim Mustafa Bey. Çok hoşuma gitti. Onu da paylaşmak isterim dinleyicilerle. Bizim memleketin çok zengin insanlarından birisi böyle çocuklarını falan evlendirirken son derece mütevazı törenler yapıyormuş. İşte damatlarından birisi de onun ekonomik gücüyle örtüşmeyecek bir ekonomik güce sahip. Belli bir şey var ama o çok zengin olduğu için yani onunla yarışabilmesi, onunla hani onun beğeneceği bir eşya alabilmesi mümkün değil. Kızına diyor ki gidin diyor. İşte hani böyle standart markalar var ya, belli bir standardı var ama yani çok lüks şeyler değil. Herkesin rahatlıkla alabileceği. Kızına diyor ki git eşyalarını o işte falan markadan alın diyor. Yani bu gerçekten çok güzel bir bakış açısı. Yani insan hani ekonomik gücü olsa kayınpederin almaya kalksa karşı taraf kendini ezik hisseder bu sefer.
Evet.
Yani bu o kadar ince hassas bir durum ki. Bakın Hazreti Fatıma'nın düğününden bahsedecek olursak Peygamber Efendimiz'in göz bebeği onu geldiğinde ayağa kalkıp alnından öpüre karşılayan, bir yere giderken ona uğradığı, en sevdiği çocuğu belki diyebileceğimiz, hani yanında da uzun süre kaldığı için. Hazreti Fatıma'nın çeyizini düşünürsek diyorlar ki İslam tarihçileri bir kadife, bir parça kadife vardı, bir su tulumu, bir de yastık vardı diyorlar. Ve o mehir çeyizi gibi işte İslam'da nikah kıyılırken kadına bir takım ekonomik şeyler sağlanıyor, güvenceler. O güvencesi düğün töreninde son derece sadeydi. Ama o düğüne katılanlar demişler ki biz hiç bu kadar güzel bir düğün görmedik. Yani siz nereden bakıyorsanız öyle görüyorsunuz. Kusur aramak isteyen insan için dünyanın en güzel, en mükemmel düğününü yapsanız gene bir şey bulunur. Bir hikaye anlatırlar bizim civarda. Böyle Yozgat'ta bir paşa varmış. Kızımın hiçbir eksiğini bırakmayacağım ben diye. O kadar çok çabalamış ki. Sonunda birileri demiş ki Yozgat Paşası hani kızının mangalının maşası demiş. Yani arayan mutlaka bir eksik, bir kusur buluyor. Biz hayatımızı zaten hiçbir zaman her şeyi tamamlamıyoruz ki evlenirken de bütün eşyalarımızı tamamlayalım. Bu sefer her şey alınmış, siz bakıyorsunuz hoşunuza giden bir şey buluyorsunuz ama evde var, yenisini alamıyorsunuz. Bir hatırası, hikayesi yok. Eskiler anlatırlardı işte biz çay kaşığımız yoktu da daldan, ağaçtan çöp kopardık, çayımızı karıştırdık. Bir hikayeleri var. Yani günümüzde her şeyi yapalım diyen insanların böyle hikayeleri olmuyor yani. Bu sefer insanlar birbirleriyle takışmaya başlıyorlar. Enerjiyi başka türlü ortaya çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla dinimiz evliliği teşvik ediyor ama evlilik hazırlıklarının da evlilik törenlerinin de israftan kaçınan, orta yolu bulan şeyler olmasını istiyor. Bazen de şu yapılıyor Mustafa Bey, hani hiçbir eğlence olmasın, çok böyle dindar davranalım da hiçbir tören yapmayalım. Bu da yanlış. Çünkü bir ilandır düğün. Peygamber tabii, Efendimiz tabii. Hazreti Ayşe'yi hatırlatıyor. Birisi hiç düğün yapmadan evlenmek istiyor da Hazreti Ayşe de diyor ki düğün daha iyidir diyor. Ensar'ın da işte o Medine'nin halkının da eğlenceden hoşlandığını söylüyor. Yani eğlenmek de insan tabiatında olan bir şey. Düğün de ve Peygamber Efendimiz orada şunu da hatırlatıyor. Şeyde diyor, haram olan ilişkiyle helal olan ilişki, yani nikah arasındaki ayırıcı özellik def çalmak ve nikahı duyurmak.
Duyurmak, ilan etmek tabii.
İlan etmek tabii. Nikahın şartlarından birisi de o. Dolayısıyla hani böyle ben hiçbir şey yapmayayım, düğün yapmayayım, hani böyle yas tutar gibi bir evlilik başlangıcı da yanlış.
Tabii. Orta yolu bulamıyoruz herhalde. Bir bakıma az önce siz de değindiniz. El alem ne der işte bunu yaparsam diye düşünüyoruz. O yüzden de toplumda el alem ne der diye düşünen insanlar kendi hayatlarını yaşayamıyorlar. Yani ben şöyle bir düğün yaparsam el alem ne der, beni ayıplar diye düşünülüyor. O yüzden de istediği gibi bir düğünü yapamıyor. Bunun yanında işte dindar tamam fakat bunun yanında müzik de olmalı, cenaze gibi olmamalı düğünler, ilan edilmeli güzel bir şekilde. İşte bunun orta yolunu bulmak gerekiyor.
Evet, yani hani israf dediğimiz şey, evet maddi şeyler de israf ama insanın israfı da israf. Çünkü pek çok ayette Rabbimiz öyle ifade buyuruyor. Mesela Zümer suresinde 53. ayetinde buyurduğu gibi ya estağfurullah ya ibadiyellezine israfu ala enfisin, ey kendi nefisleri kendileri aleyhine israf, kendilerini israf eden kullarım diyor. Öyle hitap ediyor Rabbimiz. Yani kendini israf etmek de bir israf türüdür. Sadece parayla eşyayla olmaz israf. Bir insanın Allah korusun işte günümüz şartlarında düşünecek olursak görüyoruz. Hani düğünler serbest oldu. Bu sefer yan yana oyun oynayan, çok yakın temasta olan insanları görüyoruz düğünlerde.
Evet.
Halbuki orada izin verildi ama kendinizi de sakının, kendinizi de koruyun denildi. Yani insanın kendini israf etmesi aslında en büyük israf. İşte Allah korusun bazen düğünlerde alkol kullanılıp sonra arabalara binilip yollara gidiliyor, kazalar oluyor. Veya işte düğün konvoyları oluyor Mustafa Bey. Bu konvoylar adeta yarışa giriyor.
Silah sıkılıyor hatta.
Silah sıkılıyor. Bunların hepsi israf. Sonra mesela hani kız çıkarken kapı açılmadı deniyor, para isteniyor bilmem. Yüz görümlüğü deniliyor, para isteniyor. Arabaların önü kesiliyor, para isteniyor. Bunlar çok yönlü israflar. Bir yandan hani çoluk çocuk arabanın önünü kesiyor, oradan tehlikeye, riske giriyor çocuklar. Bir yandan zaten düğün yapan insan birçok masraf etmiş. Ona destek olmak dururken bir de hani fırsattan istifade, ayıp olacak diye bunu vermek zorunda deyip onu öyle bir duruma sokmak, bu da büyük bir israf. Yani birçok yönü var konunun. Dinimiz her alanda olduğu gibi burada da orta yolu, doğru, sağlıklı olanı tavsiye ediyor. Eğlenirsin, adetlere göre ufak tefek belki şeyler olabilir ama işte sembolik bir şey olabilir belki. Mesela 20 lira versin ama tutup da 200 lira veriyor, beğenmiyor. Zaten düğün yapmış, masraf etmiş o insana. Bir de böyle ekstra yükler bindirmemek lazım.
Evet.
Biz işte düğünlerde ne yapıyoruz? Takı takıyoruz. Niye takıyoruz? Bir belki para takılıyor. İşte düğün yapan kişiye küçük bir katkı olsun diye. Bir yandan bu inceliği gösterirken bir yandan da hani onu böyle hazır fırsattan istifade biraz ne koparsam kardır gibi yaklaşmak da düğün sahibine yapılmış gerçekten bir haksızlık diye düşünüyorum.
O takım merasimlerinde bu isimlerin duyurulmamasının daha iyi olacağını düşünüyorum
evet,
ben. Çünkü
evet.
O an elinde imkanı olmayabilir, getirememiştir.
Tabii,
bir başkası
tabii.
Bilezik takmıştır, büyük altın takmıştır. Böyle bir eziklik hissedebilir. O yüzden isimler
evet.
duyurulmasa daha iyi olur diye düşünüyorum.
Haklısınız. Yani insan belki ona güzel bir hediye yapmıştır. Onun altında kalmak istemez ama dediğiniz gibi imkanları buna müsait değildir. Hani ortaya bir şey yapılmıştır mutlaka. Belki yapan kendi farkında olmasın diye üstüne küçük bir not düşebilir. Bu yapılabilir. Hani insanlar da imkanları ölçüsünde birbirine destek olması da güzel bir şey. Zaman zaman işte bu takılar krize dönüşüyor. O takılar kimindi, senindi, benimdi, annenin miydi, gelinin miydi, damadın mıydı, ailelerin miydi?
Evet, bundan dolayı boşananları duyuyoruz hocam, çok acı.
Evet, evet, Allah korusun. Yani adaletli olmak, merhametli olmak, orta yolda olmak, her konuda olduğu gibi düğün yaparken de bir Müslümanın ayrılmaması gereken temel prensipler. Bunları yaptığımızda aslında birçok şeyi çözüyoruz. Dediğiniz gibi eşya işte o en mükemmel eşyayı da alsanız o da eskiyor sonuçta. Eskiden eşyalar biraz ömürlük alınıyordu. Ben annemlerden hatırlıyorum. Bir alıyorlardı ömür boyu onu kullanıyorlardı. Şimdi günümüzde öyle değil.
Modası ama geçti artık, diyoruz değiştiriyoruz.
Evet. Yani bunun için de öyle çok pahalı şeyler almamak lazım. Bir insanın imkanı vardır o alabilir. Ama herkesin de onunla yarışmak, onunla rekabet etmek zorunda hissetmesi kendini yanlış olan o. Herkes
evet.
ister iyi imkanlara sahip olayım ve Peygamber Efendimiz bunu da teşvik ediyor. Allah verdiği nimeti kulunun üstünde görmekten mutlu olur diyor. Yani imkanlarımız varsa çocuklarımıza tabii ki yani daha güzel evlerde bulundurabiliriz, daha güzel eşyalar alabiliriz, kaliteli şeyler yapabiliriz, dostlarımızı çağırıp güzel bir yerde yemek yedirebiliriz. Ama buna da imkan yoksa o zaman bir nikah da düğünün o şartlarını, nikahın şartlarını karşılar. Maksat duyurmak. Bunu çeşitli şekillerde duyurulabilir.
Keyifli bir sohbet burada, fakat süremizin sonuna geldik hocam. Son cümlelerinizi alalım lütfen.
Tamam. Ben de evlenecek kişilere inşallah düğünlerinin de ömür boyu mutluluk verecek bir törene dönüşmesini niyaz ediyorum. Bekarlara da en kısa zamanda bu özel töreni yaşamalarını Rabbimden niyaz ediyorum ve programımızın da güzel şeylere vesile olduğunu biliyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Siz de dinleyicilerimiz de hepiniz Allah'a emanet olun.
Güzel temennileriniz için, güzel dualarınız için biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İslam güzel ahlaktır diye buyuran Peygamber Efendimiz, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin diye de buyuruyor. O yüzden anne babalara da büyük bir sorumluluk düşüyor evlatlarını evlendirirken. Çok fazla talepte bulunmasınlar değil mi? Eğer ki damat ya da gelin adayı gerçekten ahlaklı, iyiyse, kendini yetiştirmiş bir insansa böyle malı, mülkü, eşyayı çok da aramamak
evet.
gerekiyor. Böyle
yokluğu,
noktalayalım
insan
yayınımızı.
İnsan yokluğu, evet.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam.
Rica ederim.
Yayınımıza katıldığınız için başka programlarda tekrar görüşmek dileğiyle.
İnşallah. İnşallah Mustafa Bey. Allah'a emanet olun.
Siz de. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikteydi. Bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın son yayınımızla sizlerin huzurunda olacağız. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.